Ayrım 16. Sayfa 615. 49. bölüm. Musul meselesinin çözümü. Kürt ayaklanmasının zamanı iyi seçilmişti. Milletler Cemiyeti'nin Musul anlaşmazlığını incelediği zamana rastlamış ve asi şeyhler boş yere bölgede dolaşmakta olan araştırma komisyonu üyelerini etkilemeyi ummuşlardı. Lozan Konferansı'nda askıda kalan Musul meselesi hala çözüm bekliyordu. Bu mesele geçen bir yıl süresince Ankara'da İngiliz diplomatik temsilcileriyle yapılan aralıklı konferanslarda Mustafa Kemal'le vekillerini ciddi olarak uğraştırmıştı. 1924'te Ankara, Türkiye'nin resmen başkenti olunca yabancı diplomatlar yavaş yavaş İstanbul'dan oraya gelmeye başlamışlardı. Ama Ankara henüz bütün bu yabancı elçilikleri durumuna yakışır şekilde barındırabilecek bir yer değildi. En başta Kral 5. George, büyükelçisini böyle bir yerde oturtmaya razı olmadı. Öteki batılı devletler de aynı şekilde davrandılar. Böylece elçilikler ancak birkaç yıl sonra başkente taşınabildi. Bu durum Gazi'nin pek hoşuna gitmiyordu. Bir gün İngiliz elçiliğinden genç bir katibe rastlamış, büyükelçinin İstanbul'da olduğunu öğrenince biraz burularak, "İstanbul çok keyifli bir yerdir," demişti. Ama Ankara'daki bu konforsuzlukla yapılacak başka bir şey yoktu. Musul görüşmelerini Rumbold'un yerine gelen yeni İngiliz büyükelçisi Sir Ronald Lindsay yürütecekti. Gazi'ye itimat mektubunu sunmak üzere bir iki günlüğüne Ankara'ya geldiği vakit, garda yan hatta çekilmiş bir vagonda oturmak zorunda kaldı. Öteki yabancı diplomatlarla da anlaşarak Ankara'da arkasında ikinci katibini bıraktı. Bu Knox Helm'di. Dipnot, sonradan 1951-1954 arasında Ankara'da büyükelçi olarak bulunan Sir Knox Helm. O da böylece memleketinin Türkiye'deki gerçek temsilcisi durumuna geçti. Knox Helm, ilk günlerde gelerek Ankara'yı canlandıran ve resmiliğe pek önem vermeyen genç diplomatlar grubunun öncülerindendi. Bunlar Gazi'nin genç yardımcılarıyla oldukça iyi anlaşıyorlardı. Helm, Gazi'nin bir dostundan İngiltere hükümeti adına Çankaya'ya oldukça yakın bir arsa satın aldı. Burada elçilik binası yapılıncaya kadar kancılar yayı barındırmak için birkaç baraka kuruldu. Fransız Büyükelçiliği gara yakındı, toplantılarını da Osmanlı Bankası'nın eski deposunda yapıyorlardı. Amerikalılara gelince onlar küçücük bir kata sıkışmışlardı. Yalnız Rusların, daha ihtilalin ilk günlerinde peykleriyle beraber Ankara'da yerleştikleri için dört başı mamur bir binaları vardı. Bina iyi döşeli ve elektrikliydi. Ruslar burada geniş bir elçilik kadrosu bulunduruluyorlardı. Sovyetler bu sırada Türkiye ile ticaretlerini geliştirmek peşinde koştukları için elçilikte hala bol bol davetler veriyorlardı. Bu ziyafetler Gazi'nin olduğu kadar arkadaşlarının ve görevlilerin de hoşuna giderdi. Bir gün Gazi'ye bunlardan bazısının Rusların verdiği bir eğlencenin sonunda merdivenden aşağı yuvarlandığını ayıplayarak jurnal ettiler. Ama Gazi'nin yaverlerinden biri bunun vodkayı fazla kaçırmış olmalarından değil, Rusların merdiven basamakları çok geniş olduğu için dengelerinin bozulmasından ileri geldiğini söyleyerek kendilerini savundu. Yine de Ankara'da bu çeşit partiler çok olmadığından akşamları başlıca vakit geçirme çaresi kağıt oyunuydu. Bunun için en iyi yer arada sırada dans da edilen Anadolu Kulübü'ydü. Gazi de buraya sık sık gelirdi. Çankaya'da Gazi'ye yakın oturan İngiliz temsilcisi onun gece geç vakit gezmeye çıktığını kolayca anlar ve kendi de canı istiyorsa arkasından giderdi. Zira Gazi şehre inerken muhafız kıtası kalkarak yola dizilir ve dönünceye kadar o halde kalırdı. Dipnot, Gazi bu nöbetçilerle şakalaşmaktan hoşlanırdı. Bir sabah erkenden dışarı çıkarak nöbetçilerden birine orada ne yaptığını sordu. "Reisimizi koruyoruz," cevabını alınca Sersem dedi, asıl ben sizi koruyorum. Kulüp ufaktı. Bu yüzden oraya sık sık gelen yabancılar, pek samimi olmasalar bile birbirlerine oldukça yakın durmak zorundaydılar. Üyeler iki gruptu. Ağırbaşlılar, oyun salonunun bir ucunda, yanında çok defa bir iki vekille briç oynayan İsmet Paşa'nın etrafına toplanır, daha neşeliler de öteki uçta Gazi'nin çevresini sararlardı. Gazi, briç'in yasalarının çok fazla olduğunu söyler, yalnız poker oynardı. Pokerin verdiği heyecandan hoşlanır ama oyunu hiçbir zaman ciddiye almazdı. Kazanırsa sevinirdi ama çok kere oyunun sonunda fişleri harman ederdi. Başka kazanmış olanların da buna canları sıkılırdı. Genç diplomatlar bu çeşit resmilik dışı temasları daha ilerletebilmek için bütün gece kulüpte oyun oynamaya razıydılar. Ama Gazi çok defa onlardan daha uzun zaman kalır, güneş gökte iyice yükselinceye kadar masadan kalkmazdı. Gazi diplomatlarla ilişkilerinde protokole uygun davranırdı. Devlet başkanı olarak onları resmen yalnız hariciye vekili yanındayken kabul ederdi. Şimdiki harciye vekili, bundan sonra birkaç yıl bu görevde kalacak olan Doktor Tevfik Rüştü'ydü. Gazi, ilk taraftarlarından olan Tevfik Rüştü'yü bu göreve, daha gençliğinde Selanik kahvelerinde kehanet savurduğu zamanlarda atamıştı. Tevfik Rüştü, Avrupa'yı iyi tanır, birkaç yabancı dil konuşurdu. İşleyen bir kafası vardı. Bundan daha önemlisi, efendisinin kafasının nasıl işlediğini bilirdi. Neşeliydi, konuşkanlığıyla kendini yabancılara sevdirir ama onlar da bundan dolayı onu pek ciddiye almazlardı. Kendisini sık sık görebilir, konuşabilirlerdi. Yalnız Tevfik Rüştü her zaman aynı düşüncede olmaz ve çok defa efendisiyle beraber siyaset konuşmalarıyla, oyun ve içkiyle geçen bir geceden sonra oldukça yorgun olurdu. Ondan öğleden sonra saat 4:30'da randevu alan bir Amerikan elçisi, "Zavallı," demişti, "uykusunu yarım bıraktığım için kim bilir bana ne kadar kızıyordur." Tevfik Rüştü'nün yardımcıları, Gazi'ye yabancı ülkelerin durumu üzerinde etraflı raporlar hazırlamayı öğrenmişlerdi. Böylece o da, yabancı diplomatlarla görüştüğü zaman bilgili sorularla kendilerini şaşırtır, çok defa da sıkıntılı durumlara düşürürdü. Gazi keyifli zamanlarında Tevfik Rüştü ile alay etmekten zevk alır, o da buna pek ses çıkarmazdı. Bir akşam Çankaya'ya yemekten sonra yabancı bir elçi gelecek, Gazi ile önemli bir şey görüşecekti. O daha şimdiden biraz çakır keyif olduğu için arkadaşları fazla içmesin diye çeşitli hilelere başvuruyorlardı. Gazi işin farkına vardı, etrafına öfkeyle bakarak, "Baksanıza bana," dedi. "Ne öyle boşuna telaş ediyorsunuz? Yemekten sonraki görüşmeyi düşünüyorsanız hiç meraklanmayın. Ne halde olursam olayım, ne kadar içkili olursam olayım, yine de Tevfik Rüştü'nün en ayık zamanında yaptığı kadar feci gaflar yapamam." İngilizlerle Türkler Ankara'nın Lozan sonrası havasında çabuk dost oldular. Gazi'nin yakınındakiler, Çankaya'daki İngiliz komşularına bir içki içmek ya da briç oynamak için rastgele uğramaya başlamışlardı. Öyle ki bir akşam Anadolu kulübünde o da Helme yarı şaka yarı ciddi, "Dostlarımı elimden alıyorsunuz," diye takıldı. Helm, Gazi'nin bunu uygun görüp görmediğini sordu, uygun gördüğü cevabını aldı. Mustafa Kemal İngilizlerin ahlak ve politika bakımından huylarını her zaman beğenirdi. İngiltere'nin bir zamanlar düşman olması, şimdi dost olması gerektiği konusundaki kararını daha da kuvvetlendiriyordu. Yüzyıllar boyunca Osmanlı siyaseti, Şark düşüncesinin tipik bir örneği olan eski düşman dost olmaz ilkesine dayanmış ve bu yüzden başarısızlığa uğramıştı. Cumhuriyet devrinde bu gibi atadan kalma kinlere, düşmanlıklara bir son vermek gerekirdi. Gazi bu düşüncesini Lozan'da Yunanlılarla çabuk barışmakla, ondan önce de Çanakkale'de İngiliz istekleri karşısında sabırlı tutumuyla ortaya koymuştu. Şimdi de Musul meselesinin çözülmesi için bu düşünceyi elden bırakmamanın özel bir önemi vardı. Lozan'da meselenin önce İngiltere ve Türkiye arasında görüşülmesi, sonra bir anlaşmaya varılamazsa Milletler Cemiyeti'ne götürülmesi karar altına alınmıştı. Söz konusu olan Türkiye ile İngiliz mandasındaki yeni Irak toprakları arasındaki sınırın çizilmesiydi. Bu konu Türkiye ile İngilizler arasında ilk olarak 1924 Mayıs'ında İstanbul'da görüşüldü. Bu konferansta Türkiye'yi Fethi Bey, İngiltere'yi de Irak Yüksek Komiseri Sir Percy Cox temsil etmişlerdi. İki taraf da konferansın dostluk havası içinde geçmesine dikkat ediyorlardı. Ama biraz sonra aralarında derin bir uçurum bulunduğu anlaşıldı. Fethi Bey, şimdi İngiliz işgalinde olan Musul vilayeti sınırlarının savaştan önceki duruma getirilmesinde ısrar etti. Bu isteğini etnik bir temele dayıyor, halkın çoğunluğunu Türklerle Kürtlerin, kaderlerini sonuna kadar birbirlerine bağlamış iki kardeş milletin teşkil ettiğini ileri sürüyordu. Sir Percy ise bunları iki ayrı ırk sayıyor, bu yüzden Türklerin aslında azınlıkta olduklarını, Kürt çoğunluğununsa İngiltere'nin Irak'ta kendilerine vermiş olduğu muhtariyetten hoşnut olduklarını söylüyordu. İngilizler üstelik Musul'daki eski sınırla da yetinmiyor, daha kuzeyde İngiliz himayesini isteyen Hristiyan Süryani azınlığının oturduğu bölgeyi de istiyorlardı. Burasının Türk yönetiminin etkisi dışında bir sahipsiz bölge olduğunu ileri sürüyorlardı. Türkler bu hattı kabul etmediler, görüşmeler de yarıda kesildi. Anlaşmazlık Milletler Cemiyeti Konseyi'ne götürüldü. Konsey hemen hemen ilk sınırın aynı olan geçici bir hattı uygun gördü. Böylece çeşitli halk temsilcileriyle görüşecek Milletler Cemiyeti Komisyonu'nun bölgede güvenlik içinde dolaşabilmesi sağlanmış oldu. Komisyon raporunu 1925 Eylül'ünde Milletler Cemiyeti Konseyi'ne sundu. Bu raporda plebisit yapmaya imkan olmadığı, halkın Türkiye'den çok Irak'a bağlılık gösterdiği belirtiliyor, eski Musul vilayetinin Irak'a bağlanması teklif ediliyordu. Bunun dışında tutulan kuzeydeki sahipsiz bölge, 25 yıl süreyle Milletler Cemiyeti mandasına girecek, Kürtlerin hakları da güven altına alınacaktı. İngilizler Milletler Cemiyeti Konseyi'nin kararını kabul etmeye baştan söz vermişlerdi. Türkler buna yanaşmadılar. 16 Aralık 1925'te delegelerini Cenevre'den çekerek konseyi kendi oyları alınmadan İngiltere'ye mandaterlik vermek durumunda bıraktılar. Gazi bu diplomatik başarısızlığa hemen ertesi gün Rusya ile bir saldırmazlık paktı yaparak karşılık verdi. Milletler Cemiyeti kararının Türkiye aleyhinde olacağı anlaşılır anlaşılmaz, Cenevre'deki görüşmeleri yürüten Tevfik Rüştü Bey, Paris'e gitmek için talimat almıştı. Orada Güney Fransa'dan Berlin'e gitmekte olan Çiçeri'nin yolunu kesti. Çiçeri'nin siyasetinin Lozan'da uğradığı zararı çıkarmak isteğindeydi. 4 saat baş başa kalarak, ellerinde konuyla ilgili başka belgeler bulunmamasına rağmen 3 yıllık bir antlaşma yazıp imzaladılar. O sırada iki devlet arasında başlıca tartışma konusu olan ekonomik problemler bir yana bırakılmış, yalnız siyasal alanda aralarındaki görüş birliği üzerinde durulmuştu. Türkiye ile Rusya birbirlerine karşı hiçbir saldırıya girişmemeye ve ikisinden birini hedef tutan anlaşmalara katılmamaya söz veriyorlardı. Tevfik Rüştü bu vesikayı cebine koyarak Ankara'ya döndü. Bu paktın imzalanması, Milletler Cemiyeti kararının kopardığı fırtınayı biraz yumuşatmıştı. İngilizler yine geleneksel düşman durumuna geçti. Sevr Antlaşması'nı ve İzmir işgali politikasını başka bir biçimde sürdürmek istiyorlardı. Şimdi de Musul'da, Türkiye'nin milli güvenlik duvarında bir gedik açılmak isteniyor, Irak keskin bir silah gibi Türkiye'nin kalbine yöneltilmiş oluyordu. Bu uğursuz manevralarını çevirdikleri yerde, emperyalist devletlerin oyuncağı olan Milletler Cemiyeti'ydi. Gazi o arada bir supap gibi işe yarayan bu tartışmaları önlemedi. Bu savaşçılık gösterisi İngiliz kamuoyunu parçalamaya, ve komisyonun işini zorlaştırmaya yararsa ne âlâ. Gerçekten de İngiltere'de büyük gazetelerle İşçi Partisi, meselenin ortaya ilk atıldığı 1922'dekinden hafif de olsa Musul kararına oldukça karşı koyuyorlardı. Ne Musul ne de Irak uğrunda savaşa değmezdi. Türk, öyle bazılarının sandığı gibi korkunç bir yaratık değildir diyen Manchester Guardian, ilerideki 6 ayın Türklerle yapılacak görüşmelere harcanmasını ileri sürüyordu. Gazi'nin tutumu da böyleydi. O ne Ruslarla sarmaş dolaş olmak ne de İngilizlerle boğaz boğaza gelmek istiyordu. Dış politikasının mihenk taşı hala İngiliz dostluğuydu. İngilizler de cemiyetin kararından sonra onu zor durumda bırakmamak için ellerinden geleni yaptılar. İngiliz Büyükelçisi Sir Ronald Lindsay, aldığı talimat üzerine Ankara'ya giderek görüşmeleri tatlılık ve ustalıkla idare etti. Bir yandan da Mussolini'nin Türkler Irak'a yürüyecek olurlarsa Antalya'ya asker çıkarmak tehdidinde bulunması elçinin işini kolaylaştırmış oldu. Basın sakinleşti, Türk halkına da İngiltere'nin barışçı niyetleri üzerinde güven verildi. Gazi alay olsun diye Tevfik Rüştü'yü İngilizler karşısındaki görüşme imtihanına hazırladı. İngilizlere ne söyleyeceğini önünde prova etmesini istedi. Tevfik Rüştü bunu elinden geldiği kadar yumuşak ve uzlaştırıcı bir tonla yaptı. Gazi sözünü kesti. Yeteri kadar güçlü değil, insanı inandırmıyor. Tevfik Rüştü bu sefer savaşçı bir tutum denedi. Yumruğunu masaya vurarak hücum tehditleri savurdu. Gazi alay etti. Neyle hücum ediyorsun? Artık bu sert davranışların da modası geçmişti. İngiltere ile uzlaşmak en doğrusuydu. Musul, Adana ve İskenderun'a benzemiyordu. Orada Kürtlerden başka büyük bir Arap nüfusu da vardı. Milli misak sınırları içine alınması, en ileri noktayı göstermesi bakımından öngörülmüştü diye düşünülebilirdi. 1918'de asker Mustafa Kemal, Musul'un İngilizler tarafından işgaline karşı gelmişti. Ama devlet adamı Mustafa Kemal, iş buraya kadar geldikten sonra, Osmanlı İmparatorluğu'nun yarı Arap bir parçası yüzünden, memleketinin Batı milletleri topluluğu arasına katılmasını tehlikeye sokacak bir adam değildi. Tevfik Rüştü, İngiltere'den en uygun şartları koparmaya bakmalıydı. Bu koşullar Musul üzerindeki İngiliz iddialarının kabulünü ve ileride Türkiye ile Irak arasında sınır güvenliği konusunda karşılıklı anlaşmalar yapılmasını kapsıyordu. Gazi bunları onaylamadan önce Halk Partisi içindeki muhaliflerle uğraşmak zorundaydı. Parti üyeleri 5 saat süren bir toplantıda savaşa girilip girilmemesini tartıştılar. Bazıları İngilizlerin Irak'a yerleşmesinin eninde sonunda bir savaş doğuracağını söylüyor, buna şimdiden girişilmesini istiyorlardı. Ama oylamaya geçilince, üyeler Musul'un da Osmanlı İmparatorluğu'nun öteki kayıp vilayetleri arasına karışmasını istemeye istemeye kabul ettiler. Gazi, ikinci meclisi iyice avucunun içine almış olduğu için, her işine karışan birinci meclise göre sözünü daha rahat geçirebiliyordu. Böylece Türkiye, İngiltere ve Irak arasındaki antlaşma 5 Haziran 1926'da Ankara'da imzalandı. Bunu da 6 yıl sonra Türkiye'nin Milletler Cemiyeti üyeliğine alınması izledi. Dipnot: tuhaftır ki Musul görüşmeleri sırasında uzlaşmazlığın temelinde olan petrol sorunu pek az ortaya atıldı. İngilizler sanki petrolde gözleri yokmuş görünmek için çaba harcadılar. Türk hükümeti ise bunu bir ekonomik meseleden çok bir sınır işi sayıyor, petrolün memleketin ilerideki kalkınmasında oynayacağı rolü anlamamış gözüküyordu. Antlaşmada Türkiye yalnız toprak isteklerinden değil, petrol üzerindeki iddialarından da vazgeçiyor, sadece petrolden alacağı %10 payla yetiniyordu. Daha sonra bu hisse de 500 bin İngiliz lirası kadar bir para karşılığında büsbütün bırakıldı.